Herkese merhaba.
Herkese merhaba.
Bir Ar-Ge ve Girişimcilik Kursu'nun yeni bir bölümünden merhaba herkese. Evet Ahmet, merhaba sana.
Merhaba Çağrı. Bir süredir görüşemedik. İyisin umarım.
Vallahi iyiyiz. Öyle hafta sonu işte Green Deal konuşacağız dediniz. Hemen bir kendimizi içimizde attık.
Uygun bir ortam. Çok güzel.
Ya evet, şimdi özel sektör aklıyla bakınca insan hemen böyle bir kendine fayda üretiyor. Her ne iş olursa olsun.
Aynen, süper.
Evet, sen nasılsın Ahmet? Neler yaptın bu arada?
Ya iyidir işte, biliyorsun mevcut ülkemizdeki bu yangın ve sel felaketi gibi doğa olayları canımızı birazcık sıktı. Zaten konumuzu da birazcık oraya doğru evlitmeye karar verdik.
Evet.
Yeşil teknolojiler, iklim değişikliği ve yeşil enerji nedir? Yani son dönemde çok konuşulan konular. Gerek Avrupa'da gerek dünya ülkelerinde bu yeşil enerji ve yeşil teknolojileri geçişiyle ilgili belli planlar uygulanmaya başlandı. Bunlar nedir? Neden buna ihtiyaç duyuldu? Kısaca bunlara değinip önümüzdeki dönemde belki bu oluşacak doğa olaylarını, doğa felaketlerini biraz daha önüne geçmek ve azaltmak üzerine bir nevi belki seninle biraz görüş alışverişinde bulunmuş olacağız.
Evet, şimdi tabii dünya nüfusu arttıkça kullandığımız kaynaklar da gün be gün artıyor. Ya tabii dünyanın da belli bir kapasitesi var. Artık sanki bu kapasitenin üstüne çıkmaya başladık gibi görünüyor. Yani hal buyken de işte ülkemizde bu kapasite üstü kullanımın bazı sonuçlarından zararlar görmeye başladı. İşte biliyorsun Akdeniz ve Ege'deki hani o korkunç yangınlar
maalesef
neredeyse oradaki ormanların tamamı tükenmiş gibi bir şey oldu. Tabii bu ülkemizi tabii doğal zenginliklerinin kaybolması yanı sıra farklı ekonomik açılardan da etkiliyor. İşte son günlerde de gördüğümüz gibi Karadeniz'deki sel vakaları artık bu iklim konusundaki tehlike çanları, artık çan da değil borazan diyelim artık bunlara, ciddi şekilde üzerine eğilmemiz gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Elbette
doğru.
Ki Türkiye'de biz bu farkındalığı yaşıyorken Amerika'da, Avrupa'da da ülkeler bu farkındalığı belki bizden biraz daha evvel fark ettiler. Yani önlemlerini almaya başladılar demeyelim de tabii eskiden de vardı işte böyle hani bu karbon kredileri vesaireleri, hani bu çok uzun zamandır hani ben şeyden hatırlıyorum, 2008'lerden hatırlıyorum işte bunları trade edecek şirketler
aynen
kurulması vesaire konusunda birçok çalışma vardı, birçok girişim vardı, Türkiye'de de vardı, bilmiyorum son durum nedir ama
doğru.
Uzun süredir konuştuğumuz bu iklim konusunda neler yapılacağı konusu artık önemli ülkelerin de gündeminde. Bunun böyle gitmeyeceğinin artık herkes farkında.
Kesinlikle.
Dolayısıyla ülkeler ve birlikler, ülke birlikleri bu konulardaki eylem planlarını açıklamaya başladılar. İşte bugün değineceğimiz önemli konulardan bir tanesi de bu. Avrupa Birliği'nin açıkladığı işte bu
yeşil mutabakat.
Yeşil mutabakat Türkçesiyle. Tabii burada Avrupa Birliği'nin 2050 vizyonu içerisinde biliyorsun artık böyle karbon emisyonu
sera gaz emisyonlarını sıfıra
şekilde
indirme. Aynen, planları o yönde.
Bazı planları var. İşte daha evvel şeyi görmüştük. İşte bazı ülkeler bu güzel araçları piyasadan çekip işte elektrikli çalışan araçlara önem vermeye başlamışlardı. Artık buralarda biraz daha atağa geçiyorlar. Avrupa Birliği'nin 2050'ye kadar bu konuda 1 trilyon avroluk bir bütçesi söz konusu.
Doğru.
Ve çeşitli projelerde de farklı başlıklar altında farklı bütçeler aktarılacak diye duyumlar alıyoruz. Bu
doğru.
Açıklamalar var.
Doğru.
Tabii 1 trilyon avro Avrupa Birliği açısından da tabii önemli bir para. Türkiye açısından tabii çok daha önemli
çok,
bir para.
Çok, tabii. Kesinlikle.
Ama işte Avrupa Birliği enerji tüketiminin azaltılması, işte bu seri gazının salınımının azaltılması, işte karbon salınımının azaltılması konusunda geliştirilecek teknolojilere, inovasyonlara bu fonu aktaracak. Artık yavaş yavaş da şeyi görüyoruz, işte artık yeni çıkan Avrupa Birliği çağrılarında da önemli bir yer kaplıyor. Biz geçen hafta da bahsetmiştik zannediyorum, 1501-1507 konuşurken. Biliyorsunuz TDP'de bu ARGE projelerinde normalde çağrı konusuna dahilse projeniz bir artı 5 puan veriyor. Eğer Green Deal başlığının altına dahilse de bir artı 3 puan daha veriyor. Yani işte 8 puan almış oluyorsunuz projenize. Tabii bu Avrupa Birliği tarafında da biraz daha farklı işliyor. Tabii orada da önemli bir başlık. Tabii bu başta özel o konularda yapılacak çalışmalara özel çağrılar açılmaya başlandı. Ufak ufak geliyorlar. Tabii burada önemli fırsatlar da var. Mesela işte birkaç tanesinden yine ilerleyen süreçte de bahsediyor olacağız. Tabii de genel başlıkları da ufak ben bir değineyim. Tabii. İşte burada özellikle elektrik tüketimindeki ortaya çıkan karbon salınımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Çünkü Avrupa Birliği'nin yine raporlarından şimdi tekrar bakıyorum. İşte bu seri gazı salınımının %75'inden fazlası enerji üretiminden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu noktalarda yapılacak projeler büyük bir ihtimalle desteğe konu olacaklar. İşte bu ne olabilir? İşte daha çok yenilenebilir elektrik kaynakları, işte rüzgar olabilir, işte yeraltı suları olabilir, güneş enerjisi, santralleri olabilir, güneş enerjisi olabilir. Tabii bu hidroelektrik santralleri çok eskiden beri var. İşte Türkiye'nin de önemli bir elektrik üretim gücü. Yine buralar önemli. Yani tabii HES, tabii hepsini o başlık altına alırsak, tabii o HES'lerin de çeşitleri var aslında. Tabii. Biliyorsunuz işte bu geçen işte bu sel felaketinde de öyle bir iddia vardı. İşte HES'lerin kapakları mı açıldı, HES'lerin kapakları çöktü mü gibi. Ben de tam o HES'i bilmiyorum, bir iki fotoğrafını gördüm ama çok fazla su tutan bir HES değilmiş. O, yani o su tutmayan HES'lerden biriymiş galiba, tam da bilemiyorum. Ama bu teknolojilerin de işte yenilenebilir diyoruz ama tabii bunların da doğaya zararı var. İşte biliyoruz ki bu güneş santrallerinin atmosferi ısıtma yönünde bir etkisi oluyor. İşte rüzgar santrallerinin o çıkarttıkları sesler dolayısıyla işte arıların, balinaların ya da diğer hayvanların yön bulma duygularını etkiliyor ve o alandan o hayvanların kaçmasını sağlıyor. Diğer tabii kaynaklarında bu tip etkileri var. İşte hani ne olabilir? Nükleer enerji var. O da işte inanılmaz kirli bir atık bırakıyor arkasında. Çok tehlikeli. İşte bir kaza durumunda çok geri dönülemeyecek şeyler var. İşte onun dışında Türkiye'de biliyorsun kömür kaynakları yine çok fazla.
Çok fazla. İşte termik santraller var.
Tabii yani Avrupa'nın ben şeyini hatırlıyorum. İşte bu nükleer santraller çok tehlikeli. Kapatalım.
Yavaş yavaş evet kapatıyorlar. Var. Almanya i̇şte herhalde tamamen kapatacak. 2023'e kadar var, falan kapatması söz konusu.
Birkaç ülkenin bu tip bir vizyonu var. Zaten önemli de bir vizyon. Nükleer santrallerin yani faydası, yararı var elbette ülkelere ama bir noktadan sonra diğer yenilenebilir kaynakların sanki daha iyi bir alternatif olduğu sonucuna varılmış. Ben şeyi hatırlıyorum, işte Almanya'nın büyük güneş santralleri konusunda işte bazı böyle çok dünyanın sıcak bölgelerinde yatırımları var. Ama tabii burada teknoloji ya da ARGE şirketlerine düşen payda bu konularda neler üretebilirler, neler yapacaklar. İşte elbette ki Türkiye'de bu konularda çalışan şirketler var ama tabii yazılım şirketlerinde bu tip işletmelerin işletilmesini sağlayacak yazılımlar üretmesi ya da bu ekosistemi ayağa kaldıracak bazı yazılımlar üretmesi gibi şeyler söz konusu olabilir. İşte bir diğer başlık binalar, binalardaki enerji verimliliğinin arttırılması. Bu son dönemde Türkiye'de de biliyorsun çok popüler bir başlık. Uzun zamandır çok uğraşıyoruz. Çünkü binalar ciddi elektrik, pardon elektrik diyorum, enerji kaybına sebep oluyor. Onların yalıtımının yapılması yine önemli. Onun dışında bakıyorum işte endüstride enerjinin kullanımı yine
üretim. Atık sular da önemli bir başlık, öyle hatırlıyorum. Atık su kullanımına yönelik yine şeyler var, evet. Başlıklar var.
Yani onların arıtması özellikle şey var mesela deniz suyu arıtma tesisleri inanılmaz enerji harcayan tesisler. Endüstri başlığı var, bunları tabii yine konuşuruz. Bir diğer başlık da hareketlilik, mobilize, yani insanların yerden bir yere gidiyor olması ya da bir işin işte en optimum rotayla değil de işte daha uzun rotalarla yapılıyor olması gibi. Tabii bu tipte çalışmalar var. İşte ben de bu genel başlıkları saymış oldum. Avrupa Birliği bu konularda iyileşmeler yapmayı düşünüyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde çokça çağrı çıkacak. Aynen. İşte 2050'ye kadar bu vizyonu gerçekleştirmeye çalışacak. Evet. Tabii bu hedef olur mu bilmiyorum ama deneyecekler deyip sözü sana bırakayım.
Aynen öyle. Yani kaçınılmaz bir şekilde temiz teknolojiler veya yeşil teknolojiler adı altındaki enerji çeşitliliğine yönelme durumunda kaldı insanoğlu ister istemez. Ve şu anda bu konuda yoğun bir çalışma da söz konusu. Hem destekler var, hem bu kapsamda çalışan hem bilim insanları hem de firmalar söz konusu. Tabii iklim değişikliği ve çevre sorunlarının ekonomik ve toplumsal hayata etkileri gün geçtikçe artıyor. Bunu hepimiz fazlasıyla hissediyoruz. Hem ülke olarak hem dünya olarak. Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki yaşamın sağlıklı şekilde sürdürülebilirliğini ciddi şekilde tehdit ediyor bu durum tabii ki. İklim değişikliği ve çevre sorunlarının getirdiği problemler. En önemli şey bunun dışında dünyadaki canlı varlığı ve biyolojik çeşitliliği de büyük önemde tehdit ediyor. Ve bu oldukça önemli bir sorun. Bu nedenle özellikle çevre kirliliği ile ilgili problemler arttıkça yenilenebilir enerji kaynaklarının, yani bu temiz teknolojilerin de önemi gitgide artıyor ve bunlarla ilgili projelerde sen de bu işin içindesin, destek görmeye başlıyor ve artarak destekleniyor. Hem devlet tarafından işte hem Avrupa Birliği tarafından çeşitli fonlarla destekleniyor. Bunun için özel çağrılar açılıyor, özel başlıklar açılıyor. Bunun için şu an, buna bağlı olarak tüm dünyada enerji üretiminde yeşil enerji kaynakları dediğimiz kaynaklar öneriliyor ve kullanılıyor. Dediğim gibi bunların da çeşitli doğaya verdiği yan etkiler var ama diğer tabii ki karbon salınımı gibi ağır atıkların etkilerine göre biraz daha tolere edilebilir olduğunu söyleyebiliriz. Yani açıkçası başka bir alternatif yok. Yani bir alternatif üretilmeye çalışılıyor. Ve bu tam bu alternatifler düşünülürken bir ekosistemin içerisinde düşünülüyor. Yani sadece biz değil, işte sular, işte ağaçlar, ormanlar, bu tabiatta, bu habitatta yaşayan tüm canlılar, tüm ekosistem düşünülerek bir politika çizilmeye çalışılıyor. Ve bu Yeşil Mutabakat Belgesi kapsamında da 2050 yılına kadar belli aşamalarla doğaya minimum şekilde zarar vererek enerji tüketimini farklı yönlere yöneltmeye çalışıyorlar. Yani yenilenebilir enerji kaynaklarına baktığımızda temel olarak bunların içerisinde sen de söz ettin. Hidroelektrik enerjimiz var, rüzgar enerjisi var, güneş enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerji ve hidrojen enerjisi olarak bunları sınıflayabiliyoruz. Bu enerji kaynakları ile ilgili, bu tarz enerjilerin yönetimi ile ilgili çeşitli destekler yine söz konusu. Yani bu değişim kaçınılmaz gözüküyor Çağrı. Yani buna kesinlikle bir şekilde adapte olma durumunda.
Ya Ahmet, aslında şöyle bir şey var. Bak, biz son dönemlerde özellikle bu üretim tesislerinde, fabrikalarda en çok ele aldığımız konu enerji verimliliği. Çünkü inanılmaz, tabii Türkiye'deki güncel enerji fiyatlarının da yüksek olması sebebiyle önemli. Tabii salınan karbon miktarının azaltılmaya çalışılması da önemli ama inanılmaz bir o yöne doğru bir istek var. Benim gözlemlediğim insanlar artık çok farkına varmış artık. Yani şirketler de çok farkına varmış görünüyor.
Tabii. Yani aslında bu düşük karbon salınımı ile birlikte kaynak etkinliğinin, yani kaynakların etkin olarak kullanımını da bir şekilde modele dahil ediliyor. Yani bir ekonomi modeli gibi düşünmek lazım. Hani bu şekilde ilerleyen bir aslında bir mutabakat belgesi bu yeşil mutabakat. Düşük karbon salınımı ile birlikte kaynak etkinliğinin arttırılmasına bağlı bir ekonomi modeli olarak aslında bundan söz edebiliriz. Yani bu aslında yeşil ekonomiye dönüşüm süreci gibi bir şey. Hani yeşil teknolojilere eşittir, yeşil ekonomilere dönüşüm süreci gibi tanımlayabiliriz. Ve burada aslında şöyle bir şey de var. Hani seninle hep bunu konuşuyoruz. Hani nitelikli insan kaynağının bu ARGE ve inovasyon çalışmalarının ne kadar önemli olduğunu, bu düşük karbon salınımına bağlı olarak kaynak etkinliğinin bir ekonomik model olarak bize önümüze çıkmasıyla beraber ekonomik faaliyetlerde de önemli oranda ister istemez bir iş gücü niteliğinde ve mesleklerde de önemli değişikliklere sebep olacağı gözüküyor ilerleyen dönemlerde. Yani bu yeşil teknolojiler konusunda da ihtiyaç duyulan iş gücü niteliklerinde ve mesleklerde önemli elemanlara, personellere ihtiyaç olacak. Burada da ayrıca bir şey de var. Bu kapsamda nitelikli insan kaynağına ihtiyaç olacak. Bu da ayrı bir kavram olarak gene önümüze çıkıyor. Yani bu noktada belki yeşil teknolojiler anlamında kendini yetiştirmesi gereken arkadaşlar veya yani bu konuya yönelmesi gereken arkadaşlar için de önemli bir potansiyel var. Bunu da ayrıca söyleyebiliriz. Yeşil mutabakata çok kısa olarak ben de yine bir değinirsem, bunun sadece Avrupa değil tüm dünya için iklim değişikliği ve çevresel bozulmanın hem Avrupa hem de dünya için varoluşsal büyük bir tehdit olduğu ortada ve bunun üzerine de zaten bu mutabakat belgesi oluşturuluyor. Buradaki temel amaç veya stratejileri 3 başlık altında toplamış Avrupa Birliği. Biraz önce sen de söz ettin. 2050 yılına kadar net sera gazı emisyonunu sıfıra indirmeye hedefliyorlar bir kere. İkincisi ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrılmasını hedefliyorlar. İkinci şey de bu. Ve üçüncüsü de hiç kimsenin ve hiçbir yerin bu politikadan ayrı tutulmaması. Yani burada herkes bu politikanın içerisinde, yöneticisinden en alt sınıf tabakaya kadar tüm insanlar bu politikadan ayrı tutulmayacak. Herkes bu politikanın içerisinde bir şekilde yer alacak. Mutabakat uyum konusundaki başlıklar aslında sen biraz önce değindin. Ben birazcık daha belki çok kısa şey yapabilirim, detaylandırabilirim. Burada en önemli başlıklardan biri aslında hepimizin son dönemde yaşadığı büyük acıların da başlık olarak yer aldığı iklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik başlığı. Burada özellikle bir madde var mesela, orman ve tarım alanı yangınları ile etkin mücadelenin sağlanması ve peyzaj yönetiminin iyileştirilmesi için önleyici, işte erken uyarı tahmin yeteneği olan proaktif orman yönetimi ve yönetişimi sağlayacak izleme, müdahale ve karar destek sistemleri. Aslında baktığımızda yaşadığımız bütün hani bu olumsuz tabloyu özetleyen ve bu sorunu çözebilecek tam bir hani proaktif bir madde. Hani orman ve tarım alanları.
Tabii abi, benim gelince şeyi çok fark ettim zaten, bu hazırlanan perspektif aslında bu karşılaşacağımız sorunları, yani hala hazırda karşılaştığımız ve gelecekte daha çok karşılaşacağımız sorunları güzel bir şekilde içine almış, kapsamış yani. Bayağı iyi hazırlanmış.
Evet. Yani örneğin mesela yangının müdahale edilmesinden, yangından sonraki yapılacak peyzaj çalışmalarına, yangından önceki, hani yangın çıkmadan önceki peyzajın nasıl yapılacağına kadar, hani o çarpık kentleşmenin önüne geçme anlamında erken uyarı tahmin sistemleri ve tabii yine yönetim ve yönetişim sağlayacak izleme, burada yine bilgi iletişim teknolojileri de işin içinde ve bunun dışında da müdahale ve karar destek sistemleri yine aynı şekilde çok önemli bir madde. Bunun dışında örneğin bu burada çok fazla madde var. Tabii tek tek üstünden geçmek için belki 3-4 saat yayın yapmak lazım ama en önemli başlıklara değinmek istiyorum bu madde altında. Bir tanesi bu orman ve tarım alanları yangınları ile ilgili olan maddeydi. Bir madde biraz önce de söz etmiştim. İçme suyu kaynakları ile ilgili. Temiz içme suyu kaynakları çok hızlı şekilde tükeniyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Hatta işte bir sonraki dünya savaşı su kaynaklarının tükenmesi sonucu çıkacak şeklinde bir hani şey de vardır. Böyle bir algı vardır.
Ya, böyle bir şey, konuşma şöyle geçer. Şöyle bir şey var. Ya biz İğne'de de tabii böyle sular idareleri vesaire konularında da çalışmalar yapıyoruz. Böyle bir ARGE projesi hazırlığımız vardı. Dolayısıyla biz bayağı bir araştırdık bu şeyleri ve ciddi problemler olduğunu gördük. İşte,
kesinlikle.
İşte suyun kaynaktan işte evlere dağıtılması vesaire konularında çok ciddi kayıplar var. İnanılmaz yani.
Aynen.
Tabii o suyun o kaynaktan alınıp işte şehre basılması da zaten bir elektrik kaybı. Ama zaten işte şehre doğru gönderdiğiniz suyun işte %70'i bazen %70'lere varan kısmının nereye gittiğini bilemiyorsunuz.
Belli
İşte
olmuyor.
borular
Aynen.
eski, şeyler kötü, tesisatlar kötü, kaçaklar var. Boşa tüketilen bir sürü su var. Bunun gibi çok
Aynen.
Fazla problemler var işte. Deniz suyunu arıtmaya çalışıyoruz ama çok maliyetli bir şey.
Maliyetli yani.
Bu tip çok problem var.
O senin dediğin işte bu soruna mesela doğrudan çözüm bulmaya yönelik bir madde var. Su kaynaklarının yönetiminde uzaktan algılama ve bilişim uygulamaları diye bir madde de koymuşlar.
Evet.
İşte senin dediğin tam bu sorun, hani su kaynağından çıkıp dağıtımına kadarki tüm süreçleri inceleyen bir madde diyebiliriz. Bunun dışında yine konuşmamızın başında söz ettiğimiz bu sera gazı ile ilgili, emisyon ölçümleriyle ilgili yine bir madde var. 2050'ye kadar zaten bunu sıfırlamak istiyorlar. Temiz ve döngüsel ekonomi başlığının altında bu madde. Çok fazla maddesi var ama kısaca şunu söyleyebiliriz. Sanayi kaynaklı sera gazlarının emisyonlarının izlenmesi ve bunların 2050 yılına kadar sistematik bir şekilde sıfıra düşürülmesiyle ilgili çalışmalar var bu maddelerin altında. İsteyen hani izleyicilerimizden, merak edenler bu dokümanın detaylarına zaten internet üzerinden de yine ulaşabilirler. Ama bu dokümanın yani 2050 vizyonunun en önemli maddelerinden biri zaten bu sera gazı kısmını tamamen bitirmek ve sıfıra indirmek 2050 yılında. Bunun dışında biraz önce su kaynaklarından bahsettik. Orman yangınları ve tarım alanlarındaki yangınların önlenmesiyle ilgili olan madde dışında bir de yeşil ve sürdürülebilir tarım da kaçınılmaz bir hale geldi. Artık tarladan sofraya sürdürülebilir tarım en önemli maddelerden biri. Bu tüm dünya için. Hani kendi kendimize yeten bir ülkeydik tarım anlamında ama artık şu anda Türkiye dahil Avrupa ve dünyada da tarım arazileriyle ilgili büyük sıkıntı var. Bununla ilgili de çok önemli bir madde konulmuş ve yeşil ve sürdürülebilir tarım. Organik tarımın üretilmesi, organik tarım ürünlerinin yetiştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili maddeler var. Bunun dışında sürdürülebilir tarım uygulamalarının geliştirilmesiyle ilgili önemli maddeler var. Sürdürülebilir arazi yönetimi ve tarladan sofraya sürdürülebilir tarım tekniklerinin yaygınlaştırılmasıyla ilgili çok önemli maddeler var. Bu kısım da çok önemli hem ülkemiz için hem Avrupa hem de dünya için. Bu üç madde oldukça kritik. Yaşamımızı devam ettirebilmek için tüm ekosistem anlamında. Yani sadece kendimizi düşünmeyelim. Yaşadığımız dünyada bu yaşamın bir şekilde daha kaliteli devam edebilmesi sağlamak için bunlar olmazsa olmaz. Yeşil ve sürdürülebilir tarım, orman ve tarım alanlarındaki yangınlarla etkin mücadele ve temiz su kaynaklarının korunması. En önemli başlıkları bu şekilde sıralayabilirim. Bundan sonraki başlıklarda birazcık daha işte akıllı ulaşım ve benzeri konulara geçiliyor. Sen bu noktadan itibaren yani destek olarak eklemek istediğin veya başka bir şeyler varsa buradan devam edebilirsin.
Ya şimdi tabii bu 2050 vizyonu çok önemli. Dünyamız için çok önemli ama bunun dışında da ben Türkiye'deki şirketler için önemli fırsatlar olduğunu görüyorum burada. Ciddi anlamda ülkemiz burada anılan birçok başlık altında ya risk altında ya işte önemli bir üretici, sağlayıcı. Dolayısıyla buralarda hem işte bu üreten şirketlerimiz hem işte teknoloji sağlayıcı şirketlerimiz bu projelerin içerisinde kendilerini çok rahat bir şekilde yer bulabilirler diye düşünüyorum. Hatta işte sürdürülebilir gıda, işte gıdanın izlenmesi, işte tarladan işte markete, tarladan eve sistemler Türkiye'de benim bildiğim kadarıyla çok net çalışmalar var, girişimler var ama
Tabii.
işte bu 2050 vizyonu altında burada diğer şirketler işte ne bileyim gıda üreticisi işte konserve şirketleri olabilir işte bunları işte destekleyecek işte bu konserve şirketleri ya da işte tarım şirketleri hem kendileri projelere tabii dahil olabilecekler hem de ya da use case provider dediğimiz şekilde işte o üzerinde çalışılacak problemi işte teknoloji sağlayıcılara vererek yine projelere katkıda bulunabilecekler. Burada yazılım şirketlerimiz çok ciddi potansiyel sahip. Son zamanlarda biliyorsun artık yani dünyada
Tabii
Türkiye'deki
tabii.
yazılım sektörü kendini ön plana çıkartmaya çalıştı. Tabii yıllardır verilen bir emek var. İşte yazılımcı yetiştirmeye, şirket oluşturmaya çalışıyor insanlar. Bu da artık ön plana çıkartmaya başladı bizi. Dolayısıyla
Aynen.
Türk şirketlerinin de daha çok yurt dışından dikkat çekmesine sebebiyet oldu. Dolayısıyla bu tip
Doğru.
projelerde çok rahat yer alabileceğimizi düşünüyorum.
Tabii.
Yazılım
Güzel.
derken tabii burada işte kaynak optimizasyonu, işte akıllı taşımacılık, işte akıllı taşımacılıkta rota optimizasyonu vesaire gibi konularda şey tabii yapay zeka temelli çözümlerinde çok fazla rol oynayacağını düşünüyorum ben.
Tabii.
Yine yangın tespit sistemleri de yine ona
Kesinlikle.
keza işte çeşitli şeyler olabilir, çeşitli projeler olabilir. İşte tarifli
Aynen.
uçaklara kameraların yerleştirilmesi olabilir ya da İşte özel bir uçakta işte belli zaman aralıklarında işte belli aranların taranması olabilir. Orada işte bir kamera düzeniyle yangın tespit etmek çok da zor değil. Ama tabii o organizasyon büyük bir organizasyon.
Tabii
Bunu
tabii.
yapmak önemli. Tabii orada devlet ve özel sektörün, üniversitelerin bir araya gelmesi yine oldukça önemli.
Önemli. Tabii.
Onun dışında ben işte böyle mesela akıllı ulaşımcılıkta paylaşımcılık işte araçların paylaşılması vesaire gibi konularda da benim bildiğim Türkiye'de güzel girişimler var. Bunların yine buralarda Avrupa Birliği içerisindeki projelerde yer alması gayet iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu projelerin şöyle de bir misyonu var tabii. Projeyi işte bir görüyorsunuz işte birçok ülke, birçok partner, işte insanlar birlikte çalışarak birbirlerini tanıyorlar, kendi ekosistemlerini geliştiriyorlar. Bu anlamlarda da oldukça önemli diye düşünüyorum ben. Yani
Doğru.
büyük fırsatlar var burada.
Aynen. Bu
Biliyorsun Türkiye'nin de bu fonlara verdiği işte bir para var. O fonları verilen paraların geri alınması da bir anlamda güzel olur diye düşünüyorum.
tabii. Kesinlikle. Mesela burada senin söylediklerini destek olacak şekilde mesela mutabakat belgesi incelediğimizde dijitalleşmeye yönelik doğrudan başlıklar var mesela. Ve oldukça da
Evet.
detaylı. Örneğin büyük veri ve veri analitiği başlığımız var. Bunun altını oldukça doldurmuşlar. Blok zincir teknolojilerinden
Ya
büyük
tabii
veri
abi şöyle
güvenliği.
bir şey var şimdi bir fabrikada ya da bir tesiste enerji optimizasyonu yapmak istiyorsan zaten
Tabii.
ilk önce orayı dijitalleştirmen gerekiyor. Ya da
Tabii.
ulaşımda bir enerji
Evet.
optimizasyonu yapmak istiyorsan ilk önce onu dijitalleştirmen gerekiyor. Dijitalleşme olmadan mümkün değil, yapamıyorsun.
Mümkün
Veri
değil.
lazım
Bütün
çünkü.
bu tabii. Yani mesela biraz önce o söz ettiğimiz işte orman ve tarım alanlarındaki erken yangın uyarı sistemlerinin geliştirilmesi vesaire komple dijitalleştirme. Yani minimum insan
Tabii.
kaynağıyla komple dijitalleşmiş bir sistem, karar destek sistemleriyle neredeyse hani
Tabii bütünleşik
otomatikleşmiş bir
olması
sistem ve
lazım.
bütünleşik
Tabii,
olması
tabii.
lazım. Ondan söz ediyoruz. Örneğin nesnelerin interneti olması olmaz yani.
Tabii, çok
Bu çok
önemli.
önemli. Onun dışında örneğin bilgi güvenliği ilgili bir başlık var. Zaten bulut bilişim, sanallaştırma dahil bu başlık yine olmazsa olmaz. Yani bunların hepsi aslında söylediğim bu dijitalleşme ekosisteminin bir ayağı. Hani bunların hepsi bir şekilde bu çalışmaların, bu projelerin içerisinde olması lazım. Modelleme, simülasyon ve oyun teknolojileri bile mesela bu başlık altına girmiş. Robotik mekatronik sistemler, geniş bant teknolojileri, yapay zeka teknolojileri, işte sağlıklı dijital teknolojiler. Yani metinde o kadar şey başlıklar güzel şekilde hani hiç kaçacak bir şey teknoloji yok. Hepsi mutlaka bir şekilde bir başlığa veya bir ana başlığın altına yerleştirilmiş durumda. Fabrika otomasyon sistemlerinden işte enerjideki dijital teknolojiler ve enerji sistemlerinin modellemesi biraz önce senin söz ettiğin. Hepsi mutlaka bu şeyde bir şekilde başlıkta yer alıyor ve hepsi bir şekilde
Tabii ki.
destekleniyor. O yüzden
izleyicimizin güzel bir mesajı var. Ya benim ekranım biraz parlıyor. Kusura bakma şimdi. Alacağım ana ekrana. Bilge Nur Pembegül'ün.
O eşim.
Ahmet sen.
Eşimin sorusuna cevap vereyim o zaman.
Evet. Lütfen.
Tamam. Aslında soru değil herhalde. Bize evet, destekleyici bir bilgi vermiş. Gezegensel sınırlar diye anılan uluslararası bir çalışmada dünyamız için en büyük sorun biyoçeşitliliğin yok olması. Aynen. İkinci sırada da azot ve fosfor kirliliği geliyor. Aynen bizim hani bugünkü konuşmamızda da buna değiniyoruz. Özellikle bu azot ve fosfor kirliliği işte 2050 yılına kadar bu emisyon değerleri vesaire sıfırlanması hedefleniyor bu mutabakat çerçevesinde. Ki biyoçeşitliliğin yok olması işte bu yangında gördük. Yani ormandaki o biyoçeşitlilik sadece yani toprak üstünde yaşayan canlılar değil, toprak altı canlılarına da çok büyük zararları var. Komple ekosistemi yani, mahveden evet, bir durum.
Çok büyük problemler var.
Bu tespit için de teşekkür ediyoruz tekrar. Gerçekten işte hani bir şeyler yapılmaya çalışılıyor. Hani burada tabii büyük kararlar bir şekilde işte bu tarz belgelerle alınmaya çalışıyor ama bir yerde bireysel olarak da bu farkındalığın yaratılması çok önemli. Bireysel olarak biz ne yapıyoruz? Bu kapsamda da ben bir birey olarak doğaya zarar vermeme noktasında, kaynakların verimli kullanılması noktasında üzerime düşen sorumluluğu yerine getirmiyor muyum sorusuna da evet şeklinde bir cevap verebiliyorsak, yani evet ben bir birey olarak doğru şekilde davranıyorum. Zaten buradan itibaren artık biz de bu mutabakatın içerisindeyiz gibi düşünebiliriz. Önemli olan bireysel olarak da doğaya saygılı bir şekilde davranabilmek diye düşünüyorum.
Evet.
Bunun dışında evet, şeyden
şuraya bakma,
yok
internetle alakalı bir sıkıntım var galiba. Tabii doğaya çıktık ama bunu hesap edemiyorum. Evet.
Yani bir problem yok, sesin gayet iyi geliyor ama hani bir yayında da bir sıkıntı yok.
Geliyor mu?
Evet gayet iyi, bir problem yok.
Tamam. Evet.
Çok ufak bir...
Evet ya, genel olarak gözlemlediğimiz kadarıyla tabii burada önemli fırsatlar var dedik. Şirketlerimizin buralara ilgi göstermesi önemli. Tabii bunun dışında şöyle bir durum var. Tabii bu alanlarda geliştirilecek teknolojilerin de gelecekte büyük pazar paylarına sahip olacağını düşünüyoruz.
Kesinlikle.
İşte bu projelere dahil olmanın tek sebebi işte ekosistemimizi geliştirmek ve elbette ürün elde etmek lazım buralardan. Ve bu elde edilecek yüksek teknoloji ürünlerinin de gelecekte büyük pazar paylarına sahip olacağı düşünülüyor. İşte Türkiye'de de var bu tip çalışmalar. İşte bütün ülkelerde var neredeyse. Ama ben Türkiye'deki potansiyel bakımından hem yazılım hem işte yapay zeka konularında yapılan çalışmalar bakımından diyorum bunu. Önemli fırsatlar olduğunu düşünüyorum. Bizim buradan bir böyle bir kalkınma hareketi tabii başlatmak çok kolay değil. Ama yine bir sektörel de olsa bazı konularda bir kalkınabileceğimizi ben düşünüyorum. Önemli ürünler ortaya çıkartıp bu ürünlere de bir şekilde dünya pazarına sunabilecek hem şirketlerimiz var hem insanlarımız var. Potansiyelimizi kullanmamız gerekiyor diye düşünüyorum.
Aynen. Zaten bu aslında Yeşil Mutabakat belgesi incelendiğinde çok kucaklayıcı ve tüm sektörleri de üniversite dahil, hani hepsi seninle söz ederiz. Ekosistemin önemli parçalarından biri de üniversite sanayi işbirliği. Bu mutabakat belgesi incelediğimizde tüm sektörü, tüm aktörleriyle birlikte kapsayan bir belge. O yüzden gerçekten hem KOBİ hem büyük ölçekli firmalarımız için çok önemli fırsatlar çıkabilir. Her bir madde için çok büyük potansiyeli olan hem firmalarımız hem üniversitelerimiz var. Birlikte çalışmaya yönelik maddeler de olabilir bu başlıklar altında. Sürdürülebilir işte örneğin akıllı ulaşımdan tutun enerji ve temiz üretim konusundaki başlıklarda özellikle çok önemli firmalarımızın veya
ya
çok
bu
önemli
akıllı ulaşımda
firmaların...
şey vardı Ahmet ya Bu İstanbul Belediyesi'nin ve birkaç belediyenin böyle bir veri kaynağı sağlaması gibi bir durum vardı. Ama çok tabii kısıtlıydı o veri. Yani çok böyle
evet,
bir şey üretilebilecek bir veri değildi. Doğru, ama o belediyelerin doğru. de burada hani bu data provider pozisyonunda önemli görev almaları gerekiyor.
Çünkü kesin.
Burada bir önemli tabii. sorumluluk da belediyelerde burada işte tabii kişisel verilerin maskelenip bir şekilde bu verilerin teknoloji şirketlerine ya da çalışma gruplarına açılması lazım. Dedi. En basit üniversitelere açılması lazım. En kötü
aynen.
ihtimalle.
Ya tabii örneğin burada
devletin çeşitli kolları da yapmalı diye düşünüyorum tabii. Ama belediyelere de tabii büyük bir sorumluluk büyük. Düşüyor.
Tabii tabii. Ellerinde iyi veriler vardır tahminen kullanılabilir. Yani başlıklara baktığımızda örneğin kombine taşımacılığın geliştirilerek sürdürülebilir ve yeşil ulaşım modlarının ulaşımdaki paylarının arttırılmasına yönelik uygulamalar var. Örneğin elektrikli ve hibrit araç teknolojileri. Onun dışında alternatif yakıt geliştirilmesi tüm ulaşım modlarına yönelik. Bu da çok önemli. Ondan sonra ulaşım sektörünün çevre üzerindeki etkilerini dikkate alan çeşitli yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi. Evet. Yine aynı şekilde ulaşımda da tabii ki karbon emisyonu büyük bir sıkıntı. Bu karbon emisyonunun minimum seviyeye düşürülmesi.
Evet, Ahmet ben mobile geçeceğim sanıyorum. Geçebilirsem.
Tamam, tamam olur abi. Sıkıntı yok.
Bir deneyeyim bakalım.
Tamam, tamam. Buyur.
Evet. Sesim geliyor mu mobilden?
Geliyor. Şimdi çift ekranda da görünüyorsun.
O zaman. Süper. Tamam burayı kapatayım o zaman. Çünkü bakalım inşallah şu olmaz. Kapatırsak yayın kesilmez.
Ya tamam problem yok.
Devam iyi. Ediyoruz değil mi?
Aynen gayet iyi.
Tamam süper.
Ya mesela bu sürdürülebilir akıllı ulaşımda yeşil liman uygulamaları da mesela gündeme getiriliyor. Limanlarla ilgili de örneğin bu yeşil teknolojilerin, temiz teknolojilerin bir başlık olarak sunulması oldukça yenilikçi bir çözüm olarak önümüze çıkıyor. Önemli maddeler var
ya
burada.
Benim
da.
O konuda evet daha evvelden bir tecrübem yok. Hani ben daha evvel bu çeşitli başlıklar altında çalıştım. İşte benim 22 yıllık meslek hayatımda işte enerji sektöründe de çalıştım. Birçok bu konuda ayrı projeler ürettiğimiz şirketlerde de beraber olduk. Hani birçok konuda bir fikrim var ciddi anlamda ama bu konu bana da çok yabancı. Tam nasıl olabilir bilmiyorum. Neler olabilir mesela bu? Sen hiç dikkatini çeken bir şey oldu mu burada?
Nasıl bir şey diyebilirim?
Zannediyorum sen de çok şey yaptın. Biraz bize uzak bir konu sanıyorum.
Ulaşım özelinde mi?
Yani ulaşım değil de daha çok bu benim aklıma şey geldi daha çok ya böyle deniz ulaşımı falan gibi geldi aslında.
Evet. Yani evet o konuda birazcık daha uzak gibi duruyor bize. Doğru diyorsun. İnceleyebiliriz bir sonraki şeyle yayınlarımızda bu konuya bir ele alabiliriz.
Ya çünkü geçenlerde de öyle bir haber programı seyrettiğimi hatırlıyorum ben. İşte bu deniz ulaşımı, deniz taşımacılığı bunun geldiğimiz nokta itibariyle işte bu kaynakların dağılımında ya da işte verimli kullanımındaki rolü tabii irdeleniyordu. Bunun gibi başlıklar da önemli. Özellikle bu ulaşım başlığı altında tabii sadece biliyorsun insan ulaşımı yok.
Tabii.
Malın ya da hizmetin dağıtılması da önemli bir başlık tabii. Burada.
Aslında
yani ben şeyi biliyorum mesela
bu,
işte.
Bu noktada mesela şunu söyleyebilirim. Ben 2000 kaçtı mezun olduktan sonra işte bir yıl sonra falan 2005-2006 yılında o zamanki adıyla denizcilik müsteşarlığıydı. Kabotaj taşımacılığı sahipliği çalışması adı altında bir projede çalıştım. Yaklaşık bir yıl süren bir çalışmaydı. Burada limanlardan birebir veri topladık mesela. Buradaki amaç şuydu. Deniz taşımacılığının diğer taşımacılık modellerine göre kara, hava, demir yoluna göre çok daha ekonomik olduğunu ispatlanması. Örneğin şöyle. Ankara'dan siz Mersin'e diyelim ki karayoluyla bir yük götürüyorsunuz kamyonla, işte onun işte belli bir tonajı var vesaire. O aynı yükü Ankara'dan işte İzmir limanına indirip oradan Mersin'e gemiyle getirmek sanki daha pahalıymış gibi görünüyor değil mi? Hani ilk etapta baktığınızda. Aslında evet, tam evet. Tersi oluyor. Çok daha ekonomik, hatta yarı yarıya daha düşük maliyetler çıkıyordu. Bu tarz mesela bir ekonomik modelleme yapılmıştı o dönem. Güzel bir çalışmaydı. Bu şeyde de örneğin mutabakat, yeşil mutabakat çalışmasında da yine gördüğüm kadarıyla öyle bir madde var. Ulaşımda deniz yolu taşıma paylarının diğer ulaştırma yollarına göre payının arttırılması şeklinde bir maddemiz var gördüğüm kadarıyla. Ben de o çalışma içerisinde birebir aktif olarak çalıştım. Oradaki istatistik öngörü modellerinin oluşmasına katkıda bulunmuştum. Orada bayağı İstanbul'daki limanları tek tek gezip büyük firmalarla görüşerek bayağı böyle bir veri seti oluşturup aynen. Süpermiş. Ondan sonra bir işte onun bir modeli vardı. İşte belli parametreler giriyor o modele. Gerçekten çok enteresan bir şekilde deniz taşımacılığının hani ne kadar ekonomik ve ne kadar az masraflı olduğu ortaya çıkıyordu. Tabii şeye göre düşünüldüğünde belki emisyon değerleri bakımından da çevre kirliliği açısından oldukça daha az etkisi var. Bir de mesela orada ya şey orada olmuştu. Bu veriler ondan sonra GIS üzerine aktarılıp herkes oradan hani harita üzerinden işte örneğin bir firma bir yük taşımacılığı yapacak. Maliyetinin hava, kara, işte deniz için ne kadar olacağını orada görebiliyordu ve ona göre de bir işte rota çiziyordu kendini. Böyle bir çalışma yapmıştı.
Ya evet, evet. Orada işte ya kilo başına maliyet, işte ya da işte metreküp başına maliyet gibi bazı parametreler var. İşte orada ben şeyi hatırlıyorum, mesela havacılıkta çok şeydir mesela, işte taşınacak kargoların uçağın içine nasıl yerleştirileceği önemli bir problemdir. Bu konuda da bir gün çıkması çok muhtemel ki var zaten böyle şeyler ama yine geliştirilebilir şeyler. Bu konuda da işte bu tipik bir endüstri mühendisi problemi aslında. Evet. İşte bu da böyle makine öğrenmesi temelli çözümler üretmek çok mümkün.
Doğru.
Çünkü o kutuların işte ne bileyim nasıl yerleştirilmesi gerektiği, işte ne bileyim işte o yerleştirme sürecinin nasıl olabileceği, nasıl planlanması gerektiği ya da sürecin nasıl yani insanların sürecin içindeyken nasıl davranması gerektiği, işte ne bileyim bir kamera ya da çeşitli sensörler vasıtasıyla o an planlanabilir gibi görülüyor aslında. Bakarsan bu tip ürün çalışmaları da olabilir. Hani böyle çok işte yangınları tahmin edelim, işte tespit edelim ama böyle çok spesifik alanlarda da çok spesifik ürünler ciddi anlamda işte pazarı kapatabilecek ürünler ortaya çıkartabilir diye düşünüyorum. İşte yine rota optimizasyonu, işte bunu aslında her şirket yapıyor neredeyse, işte servis şirketleri, işte taşımacılık yapan şirketler, kargo şirketleri tabii bu optimizasyonları sürekli yapıyorlar ama burada yenilikçi çözümler her zaman bir şey getirebilir. Çünkü burada işte gıda başlığı da var ya Ahmet, bu Green Deal altında. İşte gıdanın işte nerede üretildiği, nasıl daha iyi ürün alabileceğimiz, işte daha sonra hangi nerelerde toplanması gerektiği, işte bu toplanan depolardan nerelere dağılması gerektiği, işte nasıl üretilmesi gerektiği, işte ne kadar vakit harcamalı, hangi mevsimde olmalı, hangi rotayla dağıtılmalı gibi birçok problem var orada. Tabii biz hani böyle gıdanın işte tarladan eve şeklinde söylüyoruz ama inanılmaz çok problem var içerisinde ve inanılmaz çok fazla ürün çıkabilir, proje çıkabilir gibi görünüyor buralardan.
Doğru, doğru. Ya bir de mesela şey konusu da çok önemli Çağrı. Yakıt pili. O da son dönemde çok popüler bir konu. Bu özellikle temiz teknolojiler ve yani yeşil teknolojiler anlamında yakıt piliyle ilgili çalışmalar Türkiye'de de oldukça önemli bir şekilde devam ediyor. Bu konuyla da ilgili hani hem özel sektör hem üniversiteler anlamında önemli desteklerimiz de var. Önemli yani aktörler de var, hem firma anlamında hem üniversite anlamında. Mutlaka yakıt piliyle ilgili de önümüzdeki dönemde de çok önemli çalışmaların olacağına inanıyorum. O konuyu da şimdi aklıma gelmişken bir hatırlatmak istedim.
Evet. Evet Ahmet'ciğim, şimdi bu güzel ülkemiz için önemli konuyu da böyle bugün dile getirmiş olduk. Tabii ilerleyen süreçlerde bu konuda bir iki program daha yapmak isterim. Ben evet, işte tabii, bu tabii. Sektörden daha net temsilcileri, işte ne bileyim işte taşımacılık sektöründen ya da işte hı-hı, bu tarım sektöründen bazı şirketleri davet edip, bazı uzmanları davet edip bu konuyu konuşmak isterim. Çünkü ülkemiz için de önemli bir problemin, işte gelecekte daha da büyük sorunlar yaratacak bir problemin hani çözülmesine yönelik projeler olacak. Bu anlamda çok önemsiyorum bunları. Bu tip projelere de ne bileyim hani her şekilde de destek vermek isterim ben. Ciddi aynen, anlamda bu tip projelerin içinde olmak çok önemli diye düşünüyorum. Hani
kesinlikle.
Bir yerde hani insan yaşamadığı, işte para kazanmadığı bir şeyler yapmadı ama işte gelecekte çocuklarımıza bırakacağımız şeyin de bir garantisi insanın kendi olmadı diye düşünüyorum. Ne
Doğru.
Bırakacağımız tamamen bize bağlı. İşte şeyi biliyoruz. Şimdi dünyanın tabii bir kapasitesi var. Konuşmanın başında da söylemiştim. Bu kapasiteyi artık aştık. Çok fazla insan var ve bu nüfus artışında çok önüne geçilemiyor.
Maalesef.
Yakın gelecekte de çok önemli nüfus rakamlarına erişeceğimiz görünüyor. Tabii bu projeksiyonlar çok normal şartlar altında, biliyorsun bu tip gelecek tahminleri bazı şartların optimum, işte beklenen şekilde gerçekleşeceği üzerinde yapılır. Ama
Aynen.
işte görüyorsun, bir de insan nüfusunun bu kadar artması işte pandemilere vesairelere de yol açıyor.
Aynen.
Dolayısıyla buralarda teknoloji şirketlerine büyük görevler, büyük ödevler düşüyor diye düşünüyorum. Bir
Kesinlikle.
şekilde evet, gelecekte biz burada olacak isek, işte bir 50 sene sonra çocuklarımız da bu dünyada yaşayacak ise bunun önlemini şimdiden almak gerekiyor. Yoksa çocuklarımızı yani bir kuru toprak, bir kuru taştan başka bir şey bırakmıyor olacağız.
Doğru.
Zannediyorum
Doğru.
bunu da kimse istemeyecektir.
Aynen öyle, katılıyorum söylediklerine. Zaten bu kapsamda da işte bugün konuştuğumuz konular hani bu durumların biraz önüne geçebilmek için. Hani sonlara doğru
Evet.
şöyle kısa bir rakam vermek istiyorum aslında, hem izleyicilerimiz için hem diğer takipçilerimiz için de. Yenilenebilir enerjinin, hani bugün konuştuğumuz temiz teknolojilerin küresel enerji üretimindeki yüzdesinin 2030 yılı dolaylarında %49'lara kadar çıkması hedefleniyor. Yani amaç bu. Avrupa Birliği ise 2030 yılında bu hedefi %32 olarak öngörüyor. Yani enerji üretiminde yenilenebilir enerji %30'ları hedefliyorlar. Genel olarak baktığımızda dünyada 2030 yılında bu payın %30'un üzerine çıkması hedefleniyor. Oldukça yüksek bir oran diyebiliriz buna.
Evet.
Örneğin bir de şeyden bir rakam vermek istiyorum. Bu da enteresan bir rakam aslında. Bunu biraz önce konuştuk. Nitelikli iş insan kaynağından bahsettik. Bu sektörde de önemli iş insan önemli insan kaynağına ihtiyaç olacağında, 2017'deki yapılan bir araştırmada 10 milyondan fazla kişinin yenilenebilir enerji sektöründe çalıştığı dünya çapında görülüyor. Ki bu 2017'deki rakam, ki 2020'de bu rakam çok daha yükselmiştir. Oldukça önemli bir rakam olduğunu düşünüyorum. Türkiye'deki güneş enerji sektörünün de 2028 yılına kadar, ya da 2030 yılı diyebiliriz buna, 1.36 milyar dolar civarında üretim sağlaması öngörülüyor. Rüzgar enerji sektörünün ise 2030 yılına kadar 33,3 milyar dolar civarında bir sanayi üretimi sağlayacağı öngörülüyor. Umarım evet, her şey çok daha güzel olur ülkemiz adına da.
Bu arada Ahmet, Engin Özkara'nın bir sorusu var ama ben mobilden şey yapamadım onu. Ekrana alabiliyor musun sen oradan?
Tabii, hemen ben bakayım nasıl yapabilirim onu. Alamıyorum ama istersen
tıklayınca, bir okuyabilirsen, ben mobilden
tamam,
tam göremedim şeyi de.
Tamam. Şöyle tıklamaya çalıştım ama olmadı. Bataryalardaki ısının yayılması hakkında, teknoloji hakkında bilginiz var mıdır? Isının daha maliyetsiz biçimde zararsız ortama alınması sizce bir getiri sağlar mı? Araçlarda veya cihazlarda kullanılan sistemin çok karmaşık olarak görüyorum. Siz ne düşünürsünüz? Bataryalardaki ısı yayılımını sormuş. Bununla ilgili bir bilgimizin olup olmadığını, bu ısının daha maliyetsiz biçimde bir zararsız ortama alınmasının mümkün olup olmadığını ve araçlarda ve cihazlarda kullanılan batarya sisteminin çok daha karmaşık olup olmadığını sormuş teknik anlamda. Belki Çağrı, bu noktada sen biraz daha
benim de daha evvel bulunduğum bir sektör değil. Benim de bildiğim bir alan değil. Ama ilginç bir konu. İşte hep elektrikli araçlara geçmeyi hedefliyoruz. İşte çevre kirliliğinin önüne geçecek diye düşünüyoruz. Ama tabii başka bakış açısı da işte elektrikli araç işte pilleri vesaireleri konusunda işte o perspektiften bakınca da çok mümkün olmadığı gibi bir şey ortaya çıkıyor. Yeni bir teknolojinin ortaya çıkması gerektiğini savunan işte birçok girişimci var, birçok araştırmacı var. Ben şeyi hatırlıyorum, Alpan Manas var galiba Türkiye'de. Onun böyle birkaç daha evvel paylaşımını görmüştüm. Burada yenilikçi teknolojiler geliştirilmesi gerekiyor diye. Ama tabii benim daha evvel bulunduğum bir sektör olmadığı için sadece böyle çok dışarıdan izleyen biri olarak işte bu yorumu yapabiliyorum. Onun dışında belki ilerleyen süreçlerde bunu da takvime almakta fayda var Ahmet. Çünkü işte çok ciddi işte elektrikli, bir de biliyorsun Türkiye'nin de bir elektrikli araç projesi var. Belki oradan yola çıkıp bir takvim içerisine dahil edebiliriz bunu. Güzel olur. İşte oradan da belki bir iki uzman çağırabiliriz.
Aynen. Türkiye'de de tabii bu batarya teknolojisiyle ilgili çalışan Ergin Bey'in hani söz ettiği konuya biraz da paralel olmak üzere önemli firmalar var. Hani böyle binlerce yürütülen proje yok ama çünkü çok spesifik bir konu ve özel çalışılan bir konu. Hani her firmanın da yapabileceği veya her kuruluşun yapabileceği bir konu değil. Çok özel
yok,
konu.
Yok tabii, o önemli bir Ar-Ge, önemli aynen. bir çalışma konusu.
Bataryalardaki zaten bu teknolojiler aslında Ergin Bey'in de anlattığı gibi yani bu teknolojinin geliştirilmesinde ısının yayılmasında, ısının daha az maliyetli işte zararsız ortama alınması gibi konular zaten komple bu proje kapsamında değerlendirilen konular oluyor. Bunlar hepsi yani çoğu tamamı bütünleşik bir yapıda. Araçlardaki veya cihazlarda kullanılan sistemin çok karmaşık olarak görünmesi de şu açıdan mantıklı. Sonuçta tabii araçlarda motor hemen hemen yok gibi bir şey oluyor. Tamamen bu pil üzerinden itki sistemi ve benzeri hareketler gerçekleştiriliyor. İşte dört tekerin birden döndürülmesi, yani motor minimum gibi bir şey yani. Öyle bizim bildiğimiz klasik işte motor suyuydu, işte motoru.
Evet, o içten yanmalı motorlar.
İçten yanmalı motor teknolojisi yok. Doğal olarak birazcık daha karmaşık bir şeyi var, doğru. Onun dışında şeyden de bilgi verebilirim. Bu TÜBİTAK mesela... Formula G yarışları oluyor. 2014 yılında batarya elektrikli araçların yer aldığı bir kategori de eklendi. Yani oldukça önem verilen bir konu bu. Onun dışında tabii hani bu konularda destek verdiğimiz firmalarımız da yine aynı şekilde var.
Evet. Evet Ahmet, o zaman bugünü de yavaş yavaş kapatalım istersen. Yine tamamdır, bayağı 3 dakika konuşmuşuz.
Evet. Bıraksalar devam ederiz.
Tamamdır. Evet arkadaşlar, bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bu pazar günü bu saatte. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.
Haftaya görüşmek üzere. Herkese teşekkürler. Çağır, kendine iyi bak. Hoşça kal.
Görüşmek üzere.